Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behman 1402, Hicri Kameri 27 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 8 Şubat 2024 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Bi'set Bayramı üzerine din alimi Sayın Şeyh Salih ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran İslam devriminin oluşumu rivayeti, İman Nuru ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Susen Kolipur, bu akşamki haberleri sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İslam İnkılabı lideri, İslam devrimi Bi'set davetine icabet etmenin sonucudur diye buyurdu. Reisi, Gazze'deki soykırım uluslararası kuruluşların verimsizliğini gösteriyor dedi. Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi, İran İslam Devrimi'nin zaferi yıl dönümünü kutladı. Kenani teröristlerin amacı Pakistan'daki demokratik sürece meydan okumaktır dedi. İran İçişleri Bakanı Afganistan sırrına duvar inşa edilmesini reddetti. Ve Irak, IŞİD karşıtı koalisyonun misyonu Irak'ı istikrarsızlaştırdı dedi. Şimdi haberler. Ayetullah Hamene'yi İslam devrimini Bi'set davetine icabet etmenin sonucu olarak değerlendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Hamene'yi Perşembe günü kutlu Bi'set Bayramı münasebetiyle Nizamın yetkilileri, İslam ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle toplumun farklı kesimlerinden bir grup vatandaşla yaptığı görüşmede, İslam devriminin İmam Hümeyni'nin daveti ve Bi'set mesajının halk tarafından icabet edildiği sonucunda gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti. İran halkı Yüce Allah'ın ihsan ve lütfuyla doğru yolda ilerlemeye devam etmiştir. Ve Peygamber Efendimizin çağrısına icabet devam ettiği sürece sadece manevi ve ahiretle ilgili olmayan büyümek de devam edecektir. Ve dünya ve ahiret hayatının en güzel örneğine ulaşılabilir. Ayetullah Hamene'yi günümüz dünyasında zulüm ve adaletsizliğin yaygınlığına değinerek bu durumdan kurtulmanın ve dünya insanlarının hayatlarını iyileştirmenin Peygamber Efendimizin çağrısına icabet etmek, nebevi öğretiler ve tezkiyeden faydalanmakla mümkün olduğuna belirterek şunları ekledi. Sorumluluğumuz kendimizi geliştirmek ve İran yönetimini İslam modeline göre göstermektir ki, bu alanda dünyada etki bırakan başarılarımızın olduğu gibi elbette bazı eksikliklerimiz de oldu. Bu görüşmenin devamında İslam İnkılabı lideri İran halkının ve tüm Müslümanların Bisset Bayramı'nı tebrik ederek bu münasebeti insanlık tarihinin en kutlu ve en büyük olayı olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Yüce Peygamber'in Bisset'iyle insanlığın dünya ve ahiret saadetinin tam, nihai ve ebedi versiyonu sunuldu. Ayetullah Hamini beyanatının bir başka bölümünde ise Gazze'de yaşanan trajik olaya ve Siyonist rejimin devam eden cinayetlerine değinerek şunları söyledi. Gazze trajedisi insanlığın trajedisidir ve bugün Amerika, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi ve onların peşinden gidenler Siyonist rejimin cani ve kanlı ellerinin arkasındadır ki buradan mevcut dünya düzeninin geçersiz ve sürdürülemez olduğunu ve yok olacağını anlayabiliriz. İran İslam İnkılabı lideri, Gazze'deki hastanenin bombalanmasını ve 30 bine yakın kişinin öldürülmesini Batı kültürü ve medeniyetinin yüz karası olarak nitelendirerek şunlara dikkat çekti. Bu cinayetlerin perde arkasında Amerika'nın parası, silahları ve siyasi yardımları vardır. Ve Siyonistlerin de itiraf ettiği gibi Amerikan silahları olmadan savaşı bir gün bile sürdüremezlerdi. Dolayısıyla bu trajik olaydan Amerikalılar da suçlu ve sorumludur. İslam İnkılabı rehberi Gazze krizinin sona ermesinin çözümünün Batı yanlısı dünya güçlerinin bu meseleden çekilmesinde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi. Filistinli mücadelecilerin kendileri sahayı yönetme yeteneğine sahipler, nitekim günümüzde sahneyi yöneterek çok fazla etkilenmediler. Ayetullah Hamini, Siyonist rejime siyasi propaganda ve silah yardımını kesmenin ve tüketim mallarını göndermemenin hükümetlerin görevi olduğunu vurgulayarak, bu büyük görevi yerine getirmeleri için hükümetlere baskı yapmak milletlerin görevidir diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımını uluslararası kuruluşların verimsizliğinin bir işareti olarak değerlendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Seyyid İbrahim Reisi bugün İslam İnkılabı lideriyle nizamın yetkilileri, İslam ülkelerinin temsilcileri ve toplumun farklı kesimlerinden bir grup insanla yapılan görüşmede Gazze'deki soykırım ve çocuk öldürme cinayetleri, Batılı güçlerin tüm insan hakları iddialarının rengini kaybetmesine, uluslararası kuruluşların verimsizliğinin açık bir işaretine neden olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi şunları vurguladı. Gazze ve Filistin şehitlerinin kanı, Siyonist rejimin ve mevcut adaletsiz düzenin sonunun işareti olacaktır. Reisi konuşmasının devamında Şafak'ta 10 gün sürecinin Bisset Bayramı'yla eş zamanlı olduğuna işaretle şunları ekledi. İmam Humin'in Yüce Allah'a kulluk etme ve İran halkının yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılığına karşı mücadele etme çağrısına icabet etmesi, Nebevi Bisset mesajına icabet etmenin bir tezahürüdür. Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi, İslam devriminin zaferi yıl dönümü münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'nin tebrik mesajlarını İran Dışişleri Bakanı'na sundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Bin Abdullah Suud el-Enzi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülyani'ne yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in İran Cumhurbaşkanı'nın Gazze'deki gelişmeler konusundaki mesajına verdiği yanıtın yanı sıra, Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'nin İran İslam Devrimi'nin zaferinin 45. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajlarını sundu. Bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Tahran-Riyad ilişkilerinin artan eğiliminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ilişkilerin her alan ve düzeyde dengeli bir şekilde artmasını umduğunu ifade etti. Emir Abdullayan ayrıca ikili işbirliğinin artırılmasının İran, Suudi Arabistan ve bölgenin yararına olacağını değerlendirdi. Suudi Arabistan'ın büyükelçisi de Riyad'ın Tahran'la ilişkileri bakışının stratejik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Umre uçuşlarının yapılmasındaki teknik sorunun yakın gelecekte çözülmesi umulmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pakistan'da genel seçimler arifesinde yaşanan son terör eylemlerini kınarken Teröristlerin amacı demokratik sürece meydan okumak ve ülkenin seçimlerinin huzurunu bozmaktır açıklamasında bulundu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarını kınayan sözcü Nasır Kenani, teröristlerin amacının Pakistan'daki demokratik sürece meydan okumak ve seçim huzurunu bozmak olduğunu söyledi. Kenani şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti demokrasi sürecinde ve Şom terörizmi fenomeniyle mücadelede Pakistan'ın dostu, komşusu ve kardeşidir. Pakistan'da Milli Meclis ve eyalet seçimlerinin 12. turu bu sabah ülke genelinde 90 binden fazla oy verme merkezinde en sıkı güvenlik önlemleri altında ve halkın farklı kesimlerinin katılımıyla başladı. Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde meydana gelen iki terör saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiği bir sırada bugün oy verme işlemi başladı. İlk patlama Pakistan'ın güneybatısındaki Beluchistan eyaletinin Pishin bölgesinde Beluchistan eyaleti eski bakanı İsfendiyar Hankar'ın seçim bürosunun yakınında meydana geldi ve 8 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. İkinci patlamada ise İslam Alimler Cemiyeti Partisi'nin seçim merkezi olan Seyfullah Kalesi isimli bölgeye hedef aldı ki bunun sonucunda da 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Pakistan'daki bu terör patlamalarının sorumluluğunu henüz hiçbir kişi veya grup üstlenmemiştir. İran İçişleri Bakanı bu ülkenin Afganistan sınırına duvar örme gibi bir planının olmadığını vurguladı. İran Pres Haber Ajansı'nın bir dinlediğine göre Ahmet Vehidi bugün Bakanlar Kurulu toplantısının oturum aralarında İran ile Afganistan arasında sınır duvarı inşa edilmesine ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi. Duvar örmeye gerek yok. Daha ziyade takip ettiğimiz şey sınırın kapatılması gündemidir. İran İçişleri Bakanı, ülkenin Pakistan ve Afganistan sınırında sınır kapatma planının hayata geçirildiğini daha önce açıklamış, sınır kapatmada öncelik olarak boşluk bulunan ve suistimal ihtimali bulunan sınır bölgelerinin olduğunu söylemişti. Irak Başbakanlığı dün gece Bağdat'ta düzenlenen Amerikan terör operasyonuna gösterdiği tepkide Washington komutasındaki Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyonu'nun misyonu Irak'ta istikrarsızlık unsuru haline geldiğini belirtti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün gece Irak'taki Ketaib Hizbullah'ın üst düzey komutanına yönelik Amerikan insansız hava aracı saldırısının ardından ülkenin başbakanlığı bir bildiride şunları duyurdu. Bu saldırılar Irak hükümetinin Irak'ın istikrarsızlığında etken haline gelen Washington öncülüğündeki Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyonu'nun misyonunu sona erdirmesinde yol açıyor. Bildirdi ayrıca şu ifadeler yer almıştır. Amerika'nın art arda düzenlediği saldırılar Irak'ı barış ve istikrardan mahrum bırakmakta, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte, insanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayn el-Esad hava üssünden havalandığı söylenen bir Amerikan İHA'sı dün gece Ketaib Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Ebu Bekir el-Sadi lakaplı Vissam Muhammed Saber Bağdat'ın doğusunda bir araca roket atarak suikasta kurban gitti. Amerika bu terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Amerikan hükümetinin bu suçunun ardından Irak'taki çeşitli gruplar Amerikan askerlerinin ülkelerinden çıkarılmasını istedi. Filistin medyası İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım sırasında 3000 yerleşim birimini tamamen yaktığını ve 10 milyonlarca dolardan fazla zarara yol açtığını duyurdu. El Alem kanalının haberine göre Filistin medyasından yayımlanan bildiride evlerin yakılmasının bu rejimin ordu komutanının doğrudan emriyle yapıldığı, bu nedenle yaşanamaz hale getirildiği ve en fazla zararın Gazze vatandaşlarına verildiği belirtildi. Özellikle işgalci rejim tarafından evlerini terk etmek zorunda bırakılanlar. Bildirdi, Siyonist askerlerin bu operasyonunu ve sonrasındaki mutluluğu gösteren fotoğraf ve videoları sosyal medyada yayımladığı belirtiliyor. Çarşamba gecesi İsrail ordusu savaş tugaylarından bir tanesinin daha Gazze şeridinden çekildiğini duyurdu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist ordu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta haftalarca süren çatışmaların ardından 271. Tugay'ı savaş mühendisliği biriminden çektiğini duyurdu. Daha önce Siyonist Ordu Radyosu 5. Yelek Taburun Gazze Şeridi'nden çekildiğini ve paraşütçüler 646 taburun Han Yunus'ta kalacağını duyurmuştu. Ayrıca Gazze'ye yönelik suçta şu anda sahada bulunan üst düzey bir Siyonist asker, Siyonist rejim askerlerinin direniş güçleriyle mücadelede zor koşullarını itiraf ederek her gün Hamas'ın tuzağına düştüklerini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta saldırı planından duyduğu kaygıyı dile getirerek bu saldırının sonuçlarını anlatılmaz olarak nitelendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin Refah'ın güvende olacağı sözünü vermesi üzerine yaklaşık 1,9 milyon kişi bu bölgeye sınırken soykırımcı Siyonist rejimin Refah dahil Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik bombalamaları ve ağır saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü bu kurumun genel kurulunda Gazze'deki soykırım ve soykırımcı İsrail rejiminin cinayetlerini dile getirmekten kaçınırken şunları söyledi. Bu tür eylemler anlatılamaz bölgesel sonuçlarla birlikte insani kabusu daha da artırıyor. Eşitsizliklerin patlaması ile adil barışın kaybolduğunu belirten Guterres, dünyanın her yerinde birçok konuda barış parçası eksik diye kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ederek ve kendi ekonomik çıkarlarını korumak adına Filistinlere yönelik açık soykırıma göz yuman batılı yetkililerin sessizliği içinde bazı özgür düşünceli Avrupalı şahsiyetler soykırımcı İsrail rejiminin cinayetlerini eleştirmeye devam ediyor. İrlanda'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcisi Claire Daly şunları söyledi. Herkes Gazze'deki soykırımın devam ettiğini ve Avrupa Birliği'nin suç ortağı olduğunu biliyor. Avrupa Birliği'nin bu temsilcisi sözlerinin devamında soykırımcı İsrail rejiminin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaş karşısında Avrupa Birliği'nin pasifliğini sert bir şekilde eleştirerek şunları vurguladı. Gazze'de soykırım yaşanıyor. Milyonlarca insanın Gazze halkına destek veren sesi susturulamaz. Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı son verilerinde İsrail rejiminin Gazze'de soykırıma başlamasından bu yana 28 bin civarında Filistinlinin şehit edildiğini bildirdi. Yemen medyası Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının birkaç dakika önce bir kez daha kuzeydeki Hudeyde kentini hedef aldığını duyurdu. Mehr Haber Ajansı'nın El Meyadin'den naklen aktardığı haberine göre Yemen medyası Amerikalı ve İngiliz düşman savaş uçaklarının bir saat önce Hudeyde kentinin kuzeyindeki El Salife bağlı Ras İsa bölgesini hedef aldığını duyurdu. Bu saldırıda hasar ve olası şehitlerle ilgili daha fazla ayrıntı henüz yayımlanmadı. Birkaç saat sonra Amerika'nın Batı Asya'daki kuvvetlerinin CENTCOM olarak bilinen merkez komutanlığı dün Yemen'de ateşlenmeye hazır 3 füzeyi hedef aldığını iddia etti. Amerika'nın Batı Asya'daki kuvvetleri merkez komutanlığından yapılan açıklamaya göre CENTCOM dün Yemen ordusunun Kızıldeniz'i ateş etmeye hazır 2 gemi savar seyir füzesini hedef aldığını iddia etti. CENTCOM ayrıca dün Yemen'de kara saldırısı için ateşlenmeye hazır başka bir füzeyi hedef aldığını da iddia etti. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Gazze'deki Siyonist soykırımın devamından Amerika'nın sorumlu olması hakkında. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı güçler Siyonist rejime kapsamlı destek sağlamaya devam ederek savaşın ve Gazze şeridinde Filistinlerin katliamının durmasını fiilen engellediler. Siyonist rejim Arap ülkeleriyle Filistin ve Lübnan direniş gruplarıyla giriştiği tüm savaşlarda batı tarafından desteklendi. Nitekim son Gazze savaşını batılı güçlerin tam desteğiyle ilerletiyor. 7 Ekim'de Aksa Tufanı olarak adlandırılan Filistin direniş operasyonunun ardından Siyonist rejim Gazze şeridine benzeri görülmemiş hava ve kara saldırıları başlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze şeridinde açıkladığı son istatistiklere göre bu saldırılar sırasında şimdiye kadar 30 bine yakın insan şehit olurken 68 bine yakın Filistinli de yaralandı. Bu dönemde İran İslam Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler Siyonist soykırımını durdurmak amacıyla kapsamlı hareketlere başlamışlardır. Ancak aynı zamanda Amerika, İngiltere ve Fransa gibi büyük batılı aktörler siyasi, askeri ve mali desteklerini artırıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kararnamenin kabul edilmesini de engelleyerek Gazze şeridinde Siyonist soykırımın devam etmesine neden oldu. Siyonist rejimin Gazze'ye karşı savaşının başlamasıyla birlikte Amerikan hükümeti bu rejime her türlü silah, mühimmat ve bomba göndermeyi yoğun bir şekilde sürdürdü ve hatta Amerika Başkanı Joe Biden bile savaşın ilk günlerinde Siyonistlerin Gazze'de işlediği cinayetlere destek amacıyla işgal altındaki bölgelere gidip Tel Aviv yetkilileriyle görüştü. Siyonist rejimin Filistinlere yönelik her askeri müdahalesi ve baskısından sonra Amerikan mali yardımı da arttı. Öyle ki sonuncusunda Amerikan Temsilciler Meclisi önümüzdeki hafta Siyonist rejime 17,6 milyar dolarlık yardım planını oylamaya sunacak. Bu sürecin devamı gösteriyor ki sahte Siyonist rejimin kurulması nasıl batılı güçlerin bölgedeki politikalarının sonucuysa Filistin halkına yönelik soykırımların sürdürülmesi de Amerika'da dahil olmak üzere ve onların Şom hedefleri doğrultusunda aynı güçlerin desteğiyle yürütülüyor. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi Amerika'yı Siyonistlerin cinayetlerini ortak olarak görmüştür. Ayetullah Hamene'yi Perşembe günü kutlu Biset Bayramı münasebetiyle nizamın yetkilileri, İslam ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle toplumun farklı kesimlerinden bir grup vatandaşla yaptığı görüşmede, Gazze'de cereyan eden musibetin devamına değinerek, burada yaşanan trajedinin İslam dünyasının ve tüm insanlığın trajedisi olduğunu ve mevcut dünya düzeninin geçersizliğinin zirvesi olduğunu nitelendirerek şunlara kaydetti. Bugün mevcut dünya düzeninin geçersiz ve sürdürülemez olduğunu ve yok olacağını anladığımız Siyonist rejimin cani ve kanlı ellerinin arkasında Amerika, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi ve onların halifleri bulunmaktadır. İslam İnkılabı rehberi Gazze krizinin sona ermişsinin çözümünün Batı yanlısı dünya güçlerinin bu meseleden çekilmesinde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi. Filistinli mücadelecilerin kendileri sahayı yönetme yeteneğine sahipler. Nitekim günümüzde sahneyi yöneterek çok fazla etkilenmediler. Ayetullah Hamene'yi Siyonist rejime siyasi, propaganda ve silah yardımını kesmenin ve tüketim mallarına göndermemenin hükümetlerin görevi olduğunu vurgulayarak, bu büyük görevi yerine getirmeleri için hükümetlere baskı yapmak milletlerin görevidir diye ekledi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Irak'ın Türkiye'den Suriye'deki Hol kampını kapatma talebi üzerine. Ankara hükümet yetkililerinin sayısız istişarelerine rağmen Türkiye'nin Irak'la görüş ayrılıkları sürüyor ve Bağdat yetkilileri son dönemde bu komşu ülkeden yeni taleplerde bulunuyor. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Arci, Bağdat'ta Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmede El Hol kampının bölge için gerçek bir tehlike olduğunu ve bir an önce kapatılması gerektiğini vurguladı. Özellikle güvenlik dosyaları tüm dosyaları etkilediğinden ve terörist unsurların takibi için güvenlik işbirliği, istihbarat ve bilgi alışverişi yoluyla bu dosyaların sonlandırılmasına yönelik gerçek bir irade mevcut. Bilindiği üzere El Hol kampı, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke vilayetinde mültecilerin ve IŞİD olarak bilinen tekfirci teröristlerin akrabalarının tutulduğu bir çadır mülteci kampıdır. El Hol kampı Suriye ve Irak'ta IŞİD grubuna ait kadın, çocuk ve erkeklerin kaldığı en büyük kamptır. Bu çadır kampı Suriye'nin kuzeyindeki El Hol şehrinin güney banliyölerinde Suriye-Irak sınırı yakınında bulunuyor. Açıkçası bu kamp, IŞİD terör örgütünün mağlup üyelerinin rehabilite edildiği bir yer olarak kullanılıyor. Bu kamp, Amerika Birleşik Devletleri ve Suriyeli kandırılmış ajanları tarafından yönetiliyor ve bu kampta Türkiye'nin nüfuzunun fazla olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Bağdat hükümeti yetkilileri El Hol kampı sakinlerini saatli bombaya benzetiyor ve bu bombanın her an patlayabileceğine inanıyor. Bu nedenle Bağdat yetkilileri, IŞİD terör örgütünün olumsuz etkilerinden korunmak için Iraklı ajanlarını ülkelerine iade etmeye çalışıyor. Her halükarda El Hol kampının kapatılması Bağdat hükümet yetkilileri açısından önemli. Her ne kadar El Hol kampının kapatılması Amerika'nın Batı Asya ve Orta Asya ülkelerini istikrarsızlaştırma hedeflerine yardımcı olabilirse de ancak mevcut durumda bu kampın kapatılmasının Irak ve Suriye'nin güvenliğinin önünü açabileceğine şüphe yok. Türkiye ile Irak'ın birçok ihtilafı söz konusu. Irak topraklarının bir kısmının Türkiye tarafından işgal edilmesi ve bu bölgelerde onlarca üs kurulmasının yanı sıra su sorunları da dahil olmak üzere iki komşu ülke arasındaki ilişkilere gölge düşürdü. Su hakları meselesi ve Türkiye'den çıkıp Irak'a giren Dicle ve Fırat nehirleri üzerine Türkiye'de inşa edilen barajlar konusu da bu iki komşu ülke arasında hassas bir gündemi oluşturuyor. Irak hükümeti, Ankara hükümetinin bu nehirlerdeki suyun azaltılmasına yönelik politikalarına karşı çıkıyor ve Türk yetkililerini Dicle ve Fırat nehirleri üzerine onlarca baraj yapılması nedeniyle su miktarını azaltmakla suçluyor. Türkiye Savunma Bakanı'nın ziyareti öncesinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın iki ülke arasında Türkiye-Kürdistan İşçi Partisi su krizi, Irak'ın Türkiye petrol ihracatının yeniden başlaması gibi konularda iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret başarısız olmuştur. Bu bağlamda Türkiye meselelerinde Arap araştırmacı ve analist Barkat Gar şuna inanıyor. Türkiye'nin Irak'la rızaya dayalı bir yaklaşım yerine zorlayıcı bir şekilde görüşmesi, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı gibi anlaşmazlıklar ve Irak petrolünün Türkiye'ye ihraç edilmesindeki sorunlar da sebep olmuştur. Bu durumda Türk hükümetinin üst düzey yetkililerinin art arda Irak'a yaptığı ziyaretlerin sonuçsuz kalacağına şüphe yoktur. Çünkü Ankara hükümeti yetkililerinin Irak dahil bazı komşu ülkelere yönelik yaklaşımı yanlış bir tutumu ifade ediyor ve iki ülke arasında gelecekteki ilişkilere daha fazla zarar verebilir. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 27 Recep 1445. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Yüce Allah tarafından peygamberliğe seçildiği biset günüydü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Yüce Allah tarafından Hira mağarasında insanları hidayete erdirmek ve onları saadete ulaştırmak için peygamberliğe seçildi. Biset günü insanın şirk, adaletsizlik, ırkçılık, cehalet ve fesattan kurtararak tevhid, maneviyat, adalet ve keramete doğru ilerleme yolunun başlangıcıdır aslında. Biz dünkü sohbetimizde bu konu ve aslında Biset Bayramı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. Sohbetimiz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugünkü yayında sizlere sunuyoruz. Din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hocam şimdi ikinci soruda şunu sormak istiyorum. Hicaz Yarımadası birlik ve tek bir iktidar altında olmamasının yanı sıra türlü suçların, cinayetlerin, efendim fesadın yaygın olduğu bir yerde o dönemde. Ve böyle bir diyarda duruma çeki düzen vermek için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak seçildi. Şimdi Risaletin amaçları öylesi bir şartlarda ve koşullarda başlamasını siz nasıl değerlendirirsiniz? Hazreti Muhammed Efendimizin o dönemdeki üstlendiği bu sorumluluk ne kadar zorluk ifade ediyordu efendim?
Evet, elbette ben şunu söyleyeyim ki Allah-u Teala peygamberlerini gönderdiği zaman çok amaçlar vardır. Bir amaç vardır ki, yani en büyük amaçlardan sayılır, o da milletin birlik ve beraberliği anlatıyor. Bilhassa Peygamber-i İslam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vakti ki meb'us oldu ve peygamber oldu, risalete yetişti. O zaman bütün insanlar birbirinden ayrı idiler, müteferrik idiler. Birlik, beraberlik yoktu. Her zaman da tartışma, her zaman savaş, her zaman kavga, her zaman böyle şeyler var idi. Ama Allah'ın dini, ki peygamber buyurdu ki ben evet gönderildim ve meb'us oldum. Ta ki tamamı iyi ahlakları kemale yetiştireyim. Eğer bu insanlar hepsi o iyi ahlaklara sahip olsalar, hiç zaman tefrika o, kavga o, savaş o falan onların arasında olmayacak. Çünkü akıllarıyla amel edecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman Hazreti Allah-u Teala Kur'an'ı gönderdi. Kur'an vahdet kitabıdır. Kur'an birlik ve beraberlik kitabıdır. Ama maalesef bazı insanlar, bazı Müslümanlar o Kur'an'la amel etmediler. Bilhassa reisler, mesela evet Emevi halifeleri, Abbasi halifeleri ve sonraki halifeler maalesef o Kur'an'la amel etmediler. Peygamberin sözüyle amel etmediler. Onun için şimdi biz görüyoruz Müslümanların arasında böyle tefrikalar vardır. Böyle böyle birbirini sevmiyorlar, birbirine muhabbetleri yoktur. Halbuki insan, dini İslam'ın ruhu muhabbettir, meveddettir, sevmektir. Ve bütün bernameleri, programları biliyorlar Müslümanlar ki vahdet üzerindedir. Mesela cemaat namazı vardı. Bu cemaat namazı niye o kadar sevabı çoktur? Çünkü vahdeti getiriyor. Cuma namazı vardı ki ondan daha çok vahdeti getiriyor. Vahdeti millete, insanlara, Müslümanlara gösteriyor. Hac mesela zamanı biz bakıyoruz ki mesela hac programı öyledir ki bütün böyle Müslümanlar ki hacca gidebilirler ve müstatirdirler. Gere giderler hac yapsınlar. Niye? Bütün dünyanın etraf ve etnafından hepsi onları ki gelebilirler. Geliyorlar orada kaç milyon insan. Bu hac sebebi vahdettir. Ta ki Müslümanlar gelsinler orada birbirinin hallerini bilsinler ve birbirinin halini sorsunlar ve evet vahdet ve birlik ve beraberlik aralarında olsun. Öyleyse dini İslam'ın belki eğer demeyelim en büyük böyle en büyük mesela şeyleri budur, hedefi budur ki Müslümanların arasında vahdet ve birlik ve beraberlik meydana getirsin ta ki düşmanların karşısında evet muvaffak olsunlar, zafere böyle yetişsinler ve düşman onlara tesallut etmesin. Öyleyse bu en büyük ya da en büyükler mesela en büyük hedeflerden biridir. Ki Müslümanlar vahdet olsun onların arasında, birlik ve beraberlik olsun. Böyle inşallah her zaman bu vahdet ve birlik ve beraberlik onların arasında berkar olsun.
Çok teşekkür ederim hocam bize zaman ayırdığınız için efendim.
Allah razı olsun.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih ile yaptığımız röportajda Bisset Bayramı konser etrafında sizler için hazırladığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cam-ı Cam gazetesi, Şafak'ta 10 gün ile eş zamanlı ve her yıl düzenlenen Fecr Film Festivali etkinliklerine geniş yer verirken, Hamas'ın Paris ateşkes önerisiyle ilgili olarak ezici sessizliğinin sürdüğünü ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani'nin Siyonistlerin Amerika'nın bölgedeki vekalet güçleri olduğunu söylediğini belirtiyor. Etimat gazetesi İran'ın Amerika'nın Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadığını belirti haberinde şunlara yer veriyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyi toplantısında İran'ın Amerika'nın Irak ve Suriye topraklarına yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti. Emir Said İrevani Güvenlik Konseyi'nin Uluslararası Barış ve Güvenliğin Tehdidi başlıklı toplantısında Amerika'nın Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarına ilişkin şunları söyledi. Amerikan askeri saldırısı yasa dışı ve haksızdır ve uluslararası hukukun normlarını ve temel ilkelerini, Birleşmiş Milletler tüzüğünü, özellikle de tüzüğün 2. maddesinin 4. bölümünü açıkça ihlal etmektedir. Ve aynı zamanda Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi bağımsızlığının da açık bir ihlalidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki en kıdemli diplomatı şunları ekledi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler tüzüğünün ve uluslararası yasaların açık bir ihlali olan Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik ortak askeri eylemlerini de güçlü bir şekilde kınıyor. Buna ilaveten Amerika ve İngiltere Güvenlik Konseyi'nin 2722 sayılı kararını açıkça kötüye kullanmıştır.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesi Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'den naklen İran halkının durdurak bilmediğini, Amerikan Başkanı Joe Biden'in stratejik şaşkınlık yaşadığını, Yol ve Şehircilik Bakanı Basri Paşa'nın ülkenin doğusunu sahili sistemin kalkınma şantiyesi haline getireceklerini Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün de Amerikan vatandaşlarının İran seyahatleri için bir yasağın söz konusu olmadığını duyuruyor. Cevan gazetesi ise İran'ın Trump'ın iddialarını yalanladığına dair haberinde şunlara değiniyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin başdanışmanı Ali Şemhani, Amerika eski başkanı Trump'ın İran hakkındaki iddialarını yalanladı. Ali Şemhani şu ifadelerde bulundu. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Aynul Esed üstüne düzenlenen füze saldırısı öncesinde İran'ın Amerika ile temas kurduğuna ilişkin son açıklamaları tamamen yalandır. Amerika'nın General Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve diğer diriliş komutanlarına düzenlediği suikastın ardından oy birliğiyle alınan karara göre Amerika'nın Irak'taki en önemli üssü olarak kabul edilen Aynul Esed üssüne yönelik geniş çaplı füze operasyonunun maksimum imhayı sağlayabilmesi için tamamen sürpriz bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildi. İran'ın Irak'la yakın ilişkileri ve komşuluk ilişkilerine saygı duyması nedeniyle operasyondan yarım saat önce konu sadece Irak Başbakanı'na Amerika'nın özel koruma tedbirleri alamayacağı şekilde iletildi. Trump gibi yalan söylemesiyle meşhur ve şu anda ciddi siyasi, ekonomik ve ahlaki yozlaşma vakaları yaşamasına rağmen yeniden Amerika başkanlık seçimleri alanına giren bir kişinin yanlış bilgi vermesi çok da garip değil.
Keyhan gazetesi Hizbullah'ın Siyonist rejime karşı karnesini açıklarken İsrail'e karşı 961 operasyon düzenlediğine, Sağlık Bakanı'nın İslam İnkılabı bereketiyle sağlık alanında bölgede en güçlü ülke olduğumuzu söylediğine, Avrupa'nın Yemen direnişinin Kızıldeniz'deki operasyonunun enflasyonist etkilerinden endişeli olduğunu aktarıyor. 19D gazetesi ise Birleşmiş Milletler'in Siyonistlerin yardım konvoyuna saldırısını kanamasıyla ilgili haberinde şunlara yer veriyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA, Gazze direktörü Thomas White, işgalci Siyonist İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtti. UNRWA Gazze direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu işgalci İsrail donanması ateşiyle vuruldu ifadelerini kullandı. White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı. White'in açıklamasını paylaşan UNRWA ise, ateş altında insani yardım ulaştıramayız ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenlik şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı. İşgalci Siyonist İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon kişi yerinden olurken İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın Oluşumunun Rivayeti isimli podcast'imizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Meşrute İnkılabı ile 1979 İslam İnkılabı'nın bir diğer ortak yönü olan adalet arayışı konusunu ele almak istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İslam İnkılabı'nın oluşumunun rivayetini ele aldığımız podcast'imizin 5. bölümünü hep birlikte dinleyelim. 1979 İran İslam İnkılabı'nın oluşumu ve diğer devrimlerden haklarını ele aldığımız bu podcast'te bu devrimin özelliklerini ele alarak Şubat 1979'da İran İslam İnkılabı'nın neden meydana geldiğini ve diğer inkılaplarla arasında ne gibi farklar olduğunu ve tüm dünya inkılapları arasında bir istisna mı olup olmadığı sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Bundan önceki sohbetimizde İslam İnkılabı'nın idealleriyle yaklaşık 70 yıl önce gerçekleşen İran Meşrute Devrimi arasındaki ilişkiyi anlatırken bağımsızlık arayışı konusuna değinmiştik. Ve birçok tarihçinin bunu haklı olarak dış etkilere tepki, müdahale ve bağımsızlık kazanma girişimini çağdaş İran'ın siyasi gelişmelerinin önemli yönlerinden ve boyutlarından biri olarak nitelendirdiler. Onlar Meşrute İnkılabı'nın ana kaynağının Batı'nın İran'daki kademeli nüfuzu ve Batı'nın İran hükümeti ve toplumuyla entelektüel, kültürel ve askeri karşı karşıya gelmesi olduğuna inanıyorlar. Ve bunu kanıtlamak için Gülistan ve Türkmençayı dayattıklarını iddia ediyorlar. Rus hükümetinin İran hükümetiyle anlaşmaya varması ve anlaşmayı da dayatması, Paris'in rezilliği ve Talbot ve Reuter ile sözleşme yapma girişimi İngiltere tarafından dile getiriliyor. İran'ın 1905'teki Meşrute İnkılabı'nın amaçlarından biri siyasi bağımsızlığı kazanmak ve yabancıların İran'ın iç işlerinden ellerini kesmekti. Fakat bu konuda pek bir başarı elde edilemedi. Ve bu müdahaleler sadece Kacar Hanedanı'nın sonuna kadar değil, aynı zamanda Rıza Şah ve Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin hükümdarlıkları dönemine kadar devam etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın işlerine müdahale eden hükümetler, İran'ı işgal ederek Rıza Şah'ı istifaya zorlamış ve Hicri 28 Mordad 1332'deki yüz kızartıcı darbeyle Doktor Musaddık'ın yasal hükümetini ve İran'ın petrol endüstrisini millileştirme hareketini yenilgiye uğratarak 25 yıl boyunca İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi haline getirdiler. İran'ın Amerika'nın kuklası haline geldiği, bağımsızlık ve bağlılık idealinin İran hükümetinin yetki alanından tamamen çıkarıldığı bir dönemde, İslam İnkılabı iç tiranlığı reddederek Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve İngiltere dahil olmak üzere yabancıların İran'a müdahalelerine son vererek büyük taahhütsüzlük idealini kelimenin tam anlamıyla ön plana çıkarmış oldular. İmam Hümeyni, iki kutuplu ortamın doruğunda iki süper gücün hiçbirine bağımlı olmadan sadece millete güvenerek ülkeyi yönetmenin mümkün olabileceğini ispatlamıştır. Meşrute İnkılabı'nın bir başka ülküsü ise adaletin gerçekleşmesiydi. Adaletin gerçekleşmesi Meşrute İnkılabı ve İslam İnkılabı'nın ortak kavramları ve ideallerinden biri olarak nitelendirilebilir. Öte yandan ayrıca bu ülkünün İslam ve Şii kültüründe hatta eski İran'da da geniş bir anlam taşıdığı düşünülebilir. Başka bir ifadeyle, adaleti gerçekleştirme ideali ve ülküsünün İranlıların tarihinde ve düşüncesinde geniş bir arka planı vardı. Eski İranlıların gözünde adalet çok önemli bir yere sahipti. Zira insanlar, Raşnu isimli bir tanrının aralarındaki bu yüksek kavramı koruduğuna inanıyordu. Zira gözlerini kapatan bir melek gibi bir elinde kılıç, diğer elinde terazi tuttuğunu ve insanlar arasında doğru hükmettiğine inanırlardı. Firdevsi Şahname'de eski İranlıların görüşlerinin doğru bir şekilde yansıtmış ve adaleti her şeyin yerli yerinde olması olarak nitelendirmişlerdir. İranlıların adalet ve adalete yönelik bu tutumu, Platon'un adalet teorisini de etkilemiştir. Ayrıca siyasi alanda adalet, eski İran düşüncesinde o kadar önemli bir yere sahip olmuş ki, tarihçiler Sasanilerin yıkılmasının ve İran halkının İslam'a ve Şiiliğe yönelmesinin bu din ve ritüelde adaletin öne çıkmasının başlıca nedeninin Sasanilerin son yıllarda yaygınlaşan adaletsizlikleri olduğunu düşünüyorlardı. İslam'da ve Şiilik mezhebinde adaletin konumu o kadar yüksektir ki, Kur'an-ı Kerim'de adalet, varlığın yaratılışı, dünyanın ve insanların en yüksek hedefi ve tüm dinlerin nihai hedefi olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin doğası gereği bir değeri vardır ve her işin sağlık ve güvenliği ona bağlıdır. Bu yüzden Yüce Allah, başta müminler olmak üzere tüm insanlara adaleti korumayı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre toplumda adaleti sağlamak için çalışanlar Yüce Allah tarafından sevilir. Bu düşünce ve inançtan hareketle Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve onun hakiki takipçileri sürekli sosyal adaleti sağlamaya çalışmış ve bu yönde hiçbir çabadan geri kalmamıştır. Yüce İslam Peygamberine göre ırk, dil, etnik köken, kabile ayrımı olmaksızın tüm insanlar eşittir. Takva dışında kimsenin bir başkasına ayrıcalığı ve üstünlüğü yoktur. İslam peygamberine göre insanlar yaratılış bakımından eşittir. Bunun sonucunda da kendi kaderlerini belirleme konusunda eşit özgürlük ve yetkiden yararlanırlar. Ona göre tüm insanlar eşit ve kardeştir. Adil bir toplumun gerçekleşmesi için birbirleriyle işbirliği yapmalıdırlar. İslam peygamberi Müslümanları birlik ve kardeşliğe davet ederek onları baskı ve ayrımcılıktan uzak, adalet ve hakkaniyete dayalı bir topluma yönlendirmiştir. İslam peygamberinin ekolünde adalet, hakkaniyet, insaf, başkalarının haklarına saygı göstermek, her şeyin yerli yerinde olması gibi kavramlar, sağlıklı ve ideal bir toplumun temelini oluşturur. Bu düşünce ve inanç birikiminden hareketle, Meşrute İnkılabı sırasında, Hazreti Abdülazim'in türbesinde bulunan göstericilerin en önemli talebi, adalethanenin kurulmasıydı. Bu oturma eylemi, İran-Rusya savaşından etkilenen Tahran'da şeker fiyatlarındaki artışın ardından düzenlendi. Tahran hükümdarı Ala'ul-Dole bir grup şeker tüccarını Darul-Hukume'ye çağırıp sorguladıktan sonra onlardan bazılarını cezalandırdı. Bu haberin yayınlanmasıyla birlikte pazarı kapatan tüccarlar alimlerle birlikte Şah Mescidi'nde toplanıp ardından Hazreti Abdülazim Hasani'nin türbesine doğru hareket ettiler. Düzenlenen oturma eyleminde halk Şah'tan adalethanenin kurulmasını talep etti. Ve sonuçta nihayet Şah da bu talebi kabul etmek zorunda kaldı. Şah'ın fermanında şeriat kurallarının uygulanması, herkesin haklarının eşitliğine saygı gösterilmesi amacıyla Adalet Divanı'nın ve bağımsız yargı kurumlarının oluşumuna vurgu yapıldı. Adalethanenin göstericilerin talebi ve Şah'ın fermanı üzerine kurulmasında vaizlerin konuşmaları, tüccarların dilekçeleri ve protestocuların yerleşim geleneğinin yanı sıra aydınların düşünce ve eserlerinin de etkisi olmuştur. Göstericiler, temsilcilerinin din adamları, pazarlamacılar ve toprak sahipleri tarafından seçileceği, bizzat kralın başkanlık edeceği ve halkın yasalarla baskı altına alınmasının önleneceği bir parlamentonun kurulmasını talep ediyordu. Alimlerin hükümetin adalet evinin kurulması konusundaki kararlılığı ve Alaül Devle'nin görevden alınması konusundaki başarısı, toplumda adalete dayalı bir hükümet kurma umudunu artırdı. Ancak hükümet zaman kaybederek halkın bu talebini unutturmaya çalışıyordu. Bu nedenle talep yelpazesi zamanla adalet evinin kurulmasının ötesine geçti ve Milli Şura Meclisi'nin kurulması bu kez kumda oturma eylemi düzenleyen göstericilerin temel talebi haline geldi. Meşrute hareketinden ve onun iniş çıkışlarından daha önce bahsetmiştik. Fakat bu konuyla ilgili olan mesele şu ki, Meşrute hareketinin tepesindeki halk ayaklanmasının temel motivasyonu, halkın adalet duygusu ve kralların ve saraylıların zulüm ve baskılarından yorulmalarıydı. Aydın ve din adamlarını bilinçlenmesi sonucu tüm ömürlerini saraylıların şehvetli arzularının esiri olarak gören bir millet artık hareketlenmeye başladı. Adaletin, özgürlüğün ve hukukun sesi duyulmaya başladı. Ancak anayasal hareketinin sona ermesi ve anayasacıların umut ve hayallerinin kararmasıyla birlikte adalet ideali de renksizleşerek yavaş yavaş yabancıların ve içerideki despotların çizmeleri altında ezildi. Pehlevi rejimi döneminde toplumda sosyal ve siyasi adaletin tesisi, bu idealin hayata geçirilmesinin meşrute yanlılarının ilke ve çerçeveleriyle karıştırılması ve birbirinden ayrılamaması nedeniyle pek fazla önemsenmedi. Rıza Şah'ın mutlakiyetçi hükümdarlığı döneminde adaletin ışıltıları, Muhammed Rıza Şah döneminde sönerek tamamen yok oldu. İkinci Pehlevi döneminde bir yandan yöneticilerin baskılarının artması, diğer yandan petrol gelirlerinin bolluğu nedeniyle ekonomik yozlaşmanın yaygınlaşmasıyla sosyal adalet ideali İran milletinin ulaşılmaz hayali haline geldi. Böyle bir durumda İmam Hümeyni Şah rejimine karşı mücadele bayrağını kaldırarak toplumda adaletin gerçekleşmesinin habercisi oldu. İmamın düşüncesinde sosyal adalet, siyasi ve sosyal yasaların, siyasi ve sosyal grupların ve kurumların faaliyetlerini yöneten ruhun öne çıkan özelliği ve ideal bir toplumun en önemli özelliğiydi. İmam dini yönetimin nihai hedefinin İslami ve dini standartlara dayalı sosyal adaletin gerçekleştirilmesi olduğunu düşünüyordu. İmam Hümeyni, adalete öncelikli bir değer atfetmiş ve şeriat kanunları, örf ve insani işler dahil olmak üzere tüm kanunların adalete dayanması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü bu kanunların tesis edilmesi ve yasalaştırılmasının felsefesi adaleti gerçekleşmesidir. İmam El-Bey kitabında bu konuya açıklık getirerek şöyle yazıyor. Şeriat hükümleri İslam kanunlarıdır ve bu hükümler hükümetin işidir. Bunlar iktidarın işleyişine ve adaletin yayılmasına vesile olan meselelerdir. Bir başka yerde de şöyle diyor: şüphesiz İslam, vergi ve servetle ilgili kanunların ve bunların her sınıftan toplanmasının, adalet ve haklara ilişkin kanunların ise adalete dayandığı adil bir devlet kurmak için ortaya çıkmıştır. İmam Hümeyni, ilahi peygamberlerin misyonunun temel amacının bireysel ve toplumsal alanda adaleti aynı anda gerçekleştirmek olduğuna inanıyordu. Peygamberlerin tüm görevi insanlar için toplumsal ve bireysel alanda içsel bir adalet yaratmaktı. Bu düşünceden yola çıkarak İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti sisteminin kurulması söyleminin önemli dayanaklarından birini, sosyal adaletin tesisi ve zulmün ortadan kaldırılması olarak değerlendirerek şunları kaydetti: İslam Cumhuriyeti'nde baskı yoktur, zulüm yoktur. İslam'da yoksulların refahı düşünülerek yoksulların hakları alınacaktır. Allah'ın adaleti topluma hakim olacaktır. İmam Hümeyni, toplumda sosyal adaletin gerçekleşmesini adil bir hükümdarın yönetimi ışığında ele almış ve zamanın adil imamının yokluğunda toplumda sosyal adaleti tesis etme görevinin adil fakihin sorumluluğunda olduğuna vurgu yapmıştır. O, Velayeti Fakih kitabında adil imamın gaybet dönemindeki yönetiminin temellerini ve belgelerini, ayrıca yetki kapsamını açıklamış, dinin hükümlerini uygulayacak ve adaleti gerçekleştirecek olanın sadece adil fakih olduğunu benimsemiştir. İmam ayrıca tahakküm ve baskı temelli hükümeti kınarken, zulme karşı çıkmayı ve adaletsiz hükümeti devirmek için mücadele etmeyi her Müslümanın görevi saymış, pratikte de aynı yaklaşım ve davranışı sergileyerek İslam devrimini hayata geçirmiştir. İmam Hümeyni'ye göre adil bir fakih tarafından yönetilen dini bir hükümet kurulmadan sosyal adaleti sağlamak mümkün olmayacak. Zira bu hükümetin kurulması İran toplumunda adaletin sağlanmasının zeminini oluşturacaktır. Değerli dinleyiciler, 1979 İran İslam İnkılabı'nın oluşum sürecini ve onu dünyadaki diğer inkılaplardan ayırt edici özelliklerini ele aldığımız podcast'imizin 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde özgürlük ülküsü ve onun Meşrute İnkılabı ile İslam İnkılabı arasındaki ilişkisinden bahsedeceğiz. Programımızın sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batın insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 20. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Costa Ricalı yeni bayan Müslüman Marcela Santa Maria şöyle diyor. Mezarı burada bulunan zat, yani İmam Rıza Aleyhisselam, beni hidayete erdiren hakiki bir önderdir. Ve bundan böyle de hayatımda beni kollayacaktır.
Bazı yeni Müslümanların Müslüman oluşlarının öyküsü gerçekten ilginç ve hayret vericidir. Öyle ki insan Allah Teala'nın onlara özel bir inayeti olduğunu düşünmeden edemiyor. Bayan Marcela Santa Maria, Merkezi Amerika bölgesinde küçük ve nüfusu az sayılan Costa Rica ülkesinin vatandaşıydı. Doğal olarak bu ülkede Müslümanların sayısı da çok az ve İslam diniyle tanışma zemini de yok denecek kadar azdır.
Ancak kader Bayan Santa Maria'nın İslam diniyle tanışmasını yazmıştı. Bayan Santa Maria, Hristiyan bir ailede doğdu ve dinine bağlı bir insandı. Marcela liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmek için Güney Kore'de Ulsan Üniversitesi'ni seçti. Bu üniversite İranlı Müslüman genç Muin Mir Hüseyin'in de eğitimine devam etmek için seçtiği üniversiteydi. Yabancı bir ülkede yaşamak her iki gencin alışık olmadığı bir durumdu. Bu arada Muin, Marcela'nın Costa Rica'dan geldiğini ve ana dili İspanyolca olduğunu öğrendi. Muin bu dili öğrenmek istiyordu ve bu yüzden Marcela'dan ona bu dili öğretmesini istedi. Bu ilişki zamanla iki gencin birbirine ilgi duymalarına vesile oldu.
Muin Mir Hüseyin'e Güney Kore'ye gelmesinin sebebini ise lise döneminde öğretmenlerinden birinin onu dünyayı gezmeye teşvik etmesi ve hatta birlikte Hindistan ve Nepal ülkelerine seyahat etmeleri şeklinde ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de seyahat etmek birkaç amaç uğruna teşvik ediliyor. Bu hedeflerden biri eğitim ve biri de ticaret ve para kazanmak, ayrıca zamanla yok olup giden milletlerin ve kavimlerin kaderini öğrenmektir.
İlim öğrenmek için İslam peygamberi şöyle buyurur. Bilim peşinden gidin, Çin'de olsa bile. O dönemde Çin, İslam dünyasının en uzak noktası sayılıyordu. Bundan başka seyahat etmek başka milletlerle tanışmaya da vesile oluyor. Bu arada Mir Hüseyin'in bu seyahatinin bir başka sonucu da vardı. O da Hristiyan bir kızın İslam dinini benimsemesiydi. Gerçi bu iş pek de kolay olmadı.
Mir Hüseyin bu macerayı şöyle anlatıyor. Marcela ile ilk tanıştığımız günlerde davranışlarına yansıyan korkusu kafamda soru işaretleri oluşturmuştu. Ancak Marcela daha sonra bana ülkesinde insanların olumsuz propagandaların yüzünden Müslümanlara pek imsar bakmadıklarını ve ailesi bu yüzden kendisini Müslüman bir erkekle ilişki konusunda uyardıklarını anlattı. Aslında Müslümanlardan bu korku, İslam karşıtlığı ve İslamofobiya propagandası Batı dünyasında hatta Costa Rica gibi küçük bir ülkeyi ne kadar derin etkilediğini gösteriyordu.
Ancak Muin'in davranışları ve sözleri Marcela üzerinde etki yapıyor ve Marcela yavaş yavaş İslam hakkında meraklanmaya başlıyor ve bu yönde bazı sorular soruyor. Bu arada Mir Hüseyin'i her şeyden önce Marcella'ya İslam dininde kadın erkek ilişkisini anlatıyor. Muin bu konuyu şöyle anlatıyor. Marsella'ya bizim dinimizde kız ve erkek arasında özel bir mesafenin söz konusu olduğunu ve bu mesafeye uymak gerektiğini söyledim ve o da bu konuyu olumlu karşıladı.
Tahran Radyosu.
Bilindiği üzere İslam dininde toplumda kadın erkek ilişkisi için belli bir hürmet belirlenmiştir. Böylece onlar cinsiyetlerinden bağımsız bir şekilde ve iki bağımsız insan olarak birlikte çalışabilir veya görüş alışverişinde bulunabilir. Bu hürmetin korunması özellikle kadınların açısından faydalı ve önemlidir. Zira Batı dünyasının aksine onları şehvet düşkünü erkeklerin muhtemel zararlarından korumuş olur.
İslam dininde hicap meselesinin temel nedenlerinden biri de bu koruma meselesidir. Hicap kadını kötü insanlardan korur ve kadına cinsiyetinden bağımsız olarak bir kimlik kazandırır ve böylece kadın toplumda özgürce ve rahatça sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Bayan Marcella Santa Maria da bu yüzden ve Muin Mir Hüseyin'in hicap hakkındaki izahatını öğrendikten sonra kapalı giysiler giymeye başlıyor.
Ancak Bayan Marcella'nın hala İslam hakkında birçok sorusu vardı ve Muin bu sorulara mantıklı ve delillere dayalı cevaplar vermeye çalışıyordu. Muin bu konuda şöyle diyor. Marcella için bir başörtüsü satın aldı ve İspanyolca çevirisi olan bir cilt Kur'an-ı Kerim ve yine İslam dinini Marcella'ya aydınlatabilecek bir sürü kitap hediye ettim. Marcella'nın başörtüsünü kullandı. İlk günü asla unutamıyorum. Marcella Kur'an-ı Kerim tercümelerini satır satır okuyordu ve bazen de okudukları konuları anlamayınca bana gelip soru soruyordu.
Muin Mir Hüseyin'i şöyle devam ediyor. Marcella artık iyice İslam'a ilgi duymaya başlamıştı ve sürekli İslam hakkında konuşuyordu. Bu süreçte aslan Marcella'ya illa İslam dinini benimsemesi gerektiği yönünde baskı uygulamadım ve kendi istek ve arzusu ile bu seçimi yapmasını sağlamak istedim.
Zamanlar Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam'ın aydınlatıcı ve mantıklı talimi Costa Ricalı genç kızı cezbetmeye başlamıştı. Ancak Marcella'nın İslam dinine ilgi duymaya başlamasında bir başka etken de söz konusuydu. Muin Meşhedliydi ve bu kentte Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi bulunuyordu. Marcella bu faziletli imam hakkında Muin'den bazı şeyler duymuştu. Ancak ilk kez Meşhed'e gelerek İmam Rıza Aleyhisselam türbesini ziyaret ettiğinde bu mekanın havasından derinden etkileniyor ve bu melekuti türbe onu İmam Rıza Aleyhisselam'a hayran bırakıyor.
Sonunda ve uzun araştırmaların ardından Bayan Marcella Santa Maria İslam dinini benimsiyor ve kendisi için Reyhane adını seçiyor. Bu yeniden doğuş Bayan Santa Maria kadar Muin için de önemli ve kader belirleyici bir durumdu. Zira Muin Bayan Marcella ile ancak Müslüman olduğu zaman evlenmek istiyordu. Aslında bu şartı Muin'in ebeveyni belirlemişti ve Muin de ebeveyninin isteklerinin aksine davranarak evlenmek istemiyordu. Muin bu konuda da şöyle diyor. Ebeveynime duyduğum saygıdan dolayı onlardan yeniden bu izdivaç için icazet istedim. Evlenmek için İran'a gelmeliydik. Seyahatimizin hazırlıklarını mübarek Ramazan ayında yaptık.
Anne ve babaya ve görüşlerine saygı göstermek İslam dininde üzerinde sık sık vurgu yapılan bir konudur ve birçok hadiste bu konuya yer verilmiştir. Nitekim İslam peygamberi şöyle buyuruyor. Anne ve babasına ve Allah'a itaat eden kul, kıyamet gününde en yüksek mevkide yer alır. Böylece Reyhani ve Muin evlenmek üzere Kutsal Meşhir kentine geliyor.
Aslında Reyhane bu seyahatine başladığında biraz muzdaripti. Costa Ricalı genç kız o ana kadar aklına bile gelmeyen bir yola adım atıyordu. Nikah töreni İmam Rıza Külliyesi'nde düzenlenecekti ve bu karar içinde acayip bir huzur yarattı. Aslında bu an her Müslüman için çok etkileyici ve unutulmaz bir andır. Reyhane çarşafını örttü ve Muin ve ailesiyle birlikte şer'i nikah kıydırmak üzere İmam Rıza Aleyhisselam'ın külliyesine geldiler.
Reyhane o günkü melekuti ve ilahi atmosfer hakkında şöyle diyor. Nikah merasimi külliyenin üniformalı hademelerinin huzurunda düzenlendi. Kendimi çok iyi hissediyordum. O sırada annemi aradım ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kentine gittiğimi anlattım. Böylece Reyhane ya da eski adıyla Marsela ortak yaşamını İmam Rıza Aleyhisselam'ın inayetiyle başlıyor. Reyhane bu konuda şöyle diyor. Mezarı burada bulunan zat, yani İmam Rıza Aleyhisselam beni hidayete erdiren hakiki bir önderdir ve bundan böyle de hayatımda beni kollayacaktır. Ben bu mihribanlıklar imamı içinde iman ve İslam nuru parlayan tüm kalpleri ve yaşamları koruyacağına inanıyorum.
Aslında Costa Ricalı yeni Müslüman bayanın İmam Rıza Aleyhisselam ve nurani kişiliği hakkında söyledikleri pek yadırganacak şeyler değildir. Nitekim her yıl İran'ın ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayranı o Hazreti Nurani Külliyesi'ni ziyarete geliyor ve hacetlerini beyan ediyor. Zira İmam Rıza Aleyhisselam'ın Allah katında yüce bir konumu olduğunu çok iyi biliyor.
İslam peygamberi yıllar önce bu sevgili torunu hakkında şöyle buyurmuştu. Benim canımın bir parçası Horasan diyarında defnedilecektir. Kim mahzunsa ve günah işlemişse ve onu mezarına ziyaret ederse Allah Teala hüznünü giderir ve günahını bağışlar. Bu hadis başlı başına İmam Rıza Aleyhisselam'ın Yüce Allah ve Peygamberi nezdinde yüksek makamını ortaya koymaya yetiyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Müzik